Merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Ocak 2022, engelsiz eğitimin 8. haftasındayız. Her yönüyle sağlık oturumlarının da 8.sindeyiz. Bugün üreme sağlığına ilişkin temel bilgileri, kavramları konuşacağız. Ege Üniversitesi'nden Aylin Taner bizimle. Aylin Hanım merhaba.
Merhabalar Elif Hanım. Kendimi tanıtarak başlayayım ben. İsmim Aylin Taner. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda 2018 yılından bu yana araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Şu an doktora aşamasındayım. Kendimle ilgili bunları söyleyebilirim şu an. Dilerseniz sunumuma da başlayabilirim.
Tabii hocam, buyurun. Biz sizi dinliyoruz buradan
Tamam,
itibaren.
teşekkür ederim. Ufak bir sunum hazırladım. Önce kısa tanımlamalara bakalım. Engelliliğin tanımına baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir bozukluk veya özür nedeni ile yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması veya yerine getirilememesi olarak tanımlanmakta. Dünya nüfusunun %10 ila %15'ini de engelli bireyler oluşturmaktadır. Ülkemizde nüfusun yaklaşık %6,9'unu engelli bireyler oluşturuyor. Bunun %1,4'ünü ise görme engelli bireylerden oluştuğunu biliyoruz. Ülkemizde ve yurt dışında yapılan çalışma örneklerini incelediğimizde ortak sonuç olarak engelli bireylerin üreme sağlığı bilgilerinin bu bilgilere ulaşmada yaşadıkları sıkıntılardan kaynaklı kısmen yetersiz olduğu, eğitime ve yönlendirilmeye ihtiyaç duydukları görülmekte. Bu nedenle sizlerin de üreme sağlığı konusunda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bu sunumda da ben sizlere üreme sağlığı konusunda genel bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Üreme sağlığı tanımına bakacak olursak, yalnızca üreme sistemi, işlevleri ve süreci ilgili hastalık ve sakatlığın olmaması değil, üremenin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içerisinde olması şeklinde tanımlanmakta. Üreme sağlığı amaçlarına bakacak olursak, üreme sağlığı ve aile planlama ile ilgili ihtiyaçları karşılamada yardımcı olmak, istenmeyen gebelikleri önlemek, yüksek riskli gebelik, hastalık ve ölümleri azaltmak, erkeklerin de katılımlarını artırmak, cinsel yolla bulaşan hastalıkları ve komplikasyonlarını önleyip bunlara yönelik tedaviler bulmak, kadın ve erkeklerin cinsel sağlık, üreme hak ve sorumluluklarını kullanmak için gerek duydukları bilgi, eğitim ve hizmetlere eşit oranda ulaşmalarını sağlamak, gençlere de hizmet ve danışmanlık sağlamak, erken yaştaki gebelikleri azaltmak bizim temel amaçlarımız arasında yer alıyor. Ülkemizde üreme sağlığı açısından öncelikli sorunlara bakacak olursak anne ölümleri, istenmeyen gebelikler, cinsel hastalıklar, bilgisizlik ve hizmete erişmede eşitsizlik olduğunu görmekteyiz. Dünyada ise yine benzer şekilde istenmeyen gebelikler, isteyerek yapılan sağlıksız koşullardaki düşükler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar olduğunu görüyoruz ne yazık ki. Üreme sağlığımızı değerlendirebilmemiz için üreme organlarının ve işlevlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Üreme çağındaki kadınlara yönelik hazırladığım bu içerikte sizlere erkek ve kadın üreme organları, adet döngüsü ve gebelik, kanama bozuklukları, polikistik over sendromu, ağrılı adet öncesi sendrom ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan bahsedeceğim. Burada özellikle bu sunum daha çok genç yaş ve üreme çağındaki kadınlara yönelik. Bir sonraki oturumlarda Özlem Hocam, Ruken Hanım ve Hocam sizlere ileri yaş sorunlarda karşılaşabilecek kadın sağlığı sorunlarına değineceği için ben daha çok gençlerin karşılaşabileceği konulara yer vermek istedim. İlk olarak erkek üreme organları. Erkek üreme organları iç ve dış üreme organları olmak üzere iki kısımdan incelenmekte. Dış üreme organları penis ve hayalardan, yani testislerin içinde bulunduğu torbalardan oluşmakta. Penis hem cinsel ilişki hem de üriner sistem organı, yani cinsel ilişkide hem meni boşalmasını sağlıyor hem de idrar boşaltımını sağlıyor. Penis ucu sinir yönünden oldukça zengindir ve erkeğin cinsel hazında önemli bir rol oynar. Cinsel uyarı olduğunda kanla dolarak sertleşir ve dikleşir. Penis uzunluğu kişiden kişiye göre değişkenlik göstermektedir. Hayalar dediğimiz torbalar ise ısısı normal vücut ısısından 3-4 derece daha düşüktür. Bu da spermlerin gelişmesi ve yaşaması için uygun bir ortam sağlar. Hayalar sıcak havalarda düzleşir, soğuk havalarda büzüşür. Büyüklüğü ve şekli yaşa göre değişkenlik göstermektedir. Erkek iç üreme organları ise testisler, yani erkek yumurtalıkları, epididimiz, sperm kanalı, meni kesecikleri, idrar kanalı ve prostat bezinden meydana gelmekte. Erkek üreme hücresi olan sperm, testislerdeki seminifer tübüllerle üretilmektedir. Testisler, yani erkek yumurtalıkları, sperm ve erkeklik hormonu olan testosteronu üreten bir çift bezdir ve hayaların içerisinde yer almaktadır. Epididimiz, testislerde üretilen spermin, sperm kanallarına ulaşmadan önce toplandıkları ve depolandıkları yerlerdir. Spermlerin olgunlaşmak için kısa bir süre beklemesini sağlar. Sperm kanalı da sperm hücresi verilerini testislerden çıktıktan sonra mini keseciğine ulaşmak için geçtikleri kanal olarak tanımlayabilirim sizlere. Mini kesecikleri ise idrar torbası ve rektum arasında bulunan kese şeklindeki bir yapıdır. Dışarıya atılmadan önce, yani erkek boşalmadan önce spermleri burada muhafaza eder. Boşalma anında atılan sıvının da bir kısmı yine mini kesecikleri içerisinde üretilmektedir. Salgıladığı sıvı ile spermin hem beslenmesini hem de hareketliliğini sağlamakta. Bir diğer organ prostat. Prostat kestane büyüklüğünde bir organdır. Şekli turuncu olarak lanse edebilirim sizlere. Üreme mekanizmasında iki işlevi var. Bunlar alkali bir sıvı salgılayarak spermin asidik olan vajinada yaşamasını sağlamak ve kas kasılmaları ile boşalma sırasında mininin kuvvetli bir şekilde dışarı fışkırmasını sağlamaktır. Bir diğer organ üretra, yani idrar kanalı. İdrar kanalı cinsel ilişki sırasında idrar kanalıyla beraber hem meni atılabilir, diğer zamanlarda da idrar boşaltımı sağlanabilir. Yani kadınlardan farklı olarak erkekte idrar yolundan hem idrar hem de meni gelmektedir. Meninin özelliği ise beyazımsı, yapışkan ve kendine has kokusu olan bir sıvıdır. Kadın üreme organlarına bakacak olursak, kadın üreme organları da yine aynı şekilde iç ve dış üreme organları olmak üzere iki kısımdan ele alınmakta. Dış üreme organları pubis, büyük dudaklar, küçükler, klitoris, himen dediğimiz kızlık zarı ve Bartholin bezlerinden meydana geliyor. Kadın iç üreme organları ise yumurtalıklar, tüpler, rahim ve vajinadan oluşmaktadır. Dış üreme organlarında klitoris var demiştik. Bu aynı penis ucu gibi damar ve sinir yönünden oldukça zengin ve kadının cinsel hazında önemli bir rol oynuyor. Bir diğer organ himen, yani kızlık zarı. Vajinal açıklığı kısmen örten elastik bir zardır. Üzerinde adet kanının dışarı akmasını sağlayan delikler bulunur. Nadiren kısmen tamamen kapalı olabilir. Cinsel ilişkide himen yırtıldığında hafif bir kanama ya da lekelenme görülebilir. Himenin çok esnek olduğu ya da hiç olmadığı durumlar da söz konusu olabiliyor. Böyle durumlarda kanama görülmeyebilir. Yani her ilk ilişkide kanama olacak diye bir kural söz konusu. Himenin bilinen bir işlevi yok deniyor, ancak bazı kaynaklarda enfeksiyonlardan koruduğuna yönelik bir işlevi olduğu belirtilmekte. Kadın iç üreme organlarına bakacak olursak yumurtalıklarda yumurtlama olayı gerçekleşir. Östrojen ve progesteron hormonları salgılanır. Ayrıca her ay rahime tüpler aracılığıyla yumurta gönderilmesinden de sorumludur. Tüpler rahimle yumurtalığı birleştirir ve yumurtanın asıl döllendiği yer tüplerdir. Rahim ise bebeğin büyüdüğü yerdir. Bebek için kalınlaşan rahim duvarı eğer ki döllenme olmazsa adet kanaması şeklinde her ay düzenli olarak dışarı atılır ve adet kanaması görülür. Rahim ağzı rahmin vajinaya açılan boyun kısmıdır. En önemli özelliği doğum sırasında incelip kısalmasıdır. Vajina ise rahimden dış genital bölgeye kadar açılan ve kaslardan oluşan kuvvetli bir kanaldır. Adet kanının aktığı, cinsel birleşmenin gerçekleştiği ve doğumun gerçekleştiği kanal olarak sizlere tanımlayabilirim. Az önce de bahsettiğim gibi eğer yumurta hücresi ve sperm karşılaşmaz ve döllenme olmazsa bebek için hazırlanan rahim içi tabakası kanama şeklinde dışarı dökülür. Biz bu olaya adet kanaması diyoruz. Kadınlarda üreme ile ilgili olaylar beyin tarafından kontrol edilir. Beyin ve üreme organları arasındaki haberleşme de yine hormonlar tarafından sağlanır. Bu hormonlar her ay rahmin iç tabakasını kalınlaştırıp yumuşatırlar. Böylelikle rahim bebeğin yerleşip gelişmesi için hazır hale gelir. Her ay düzenli olarak gerçekleşmesini bekliyoruz biz bu olayın. Kız çocukları ortalama olarak 12 yaşları civarından itibaren boyda uzama, vücudun belirli bölgelerinde kilo alma, vücudun yine belli bölgelerinde tüylenme, memelerde büyüme ve adet görme gibi bazı bir takım değişimler geçirir. Bu değişimler vücudun üremeye hazır hale geldiğinin birer belirtisidir. Adet görme dediğimiz olay 21 ila 35 günde bir gerçekleşebilir. Ortalama 28-30 günde bir gerçekleşir bu adet döngüsü. Adet döngüsünün 21 günden daha kısa veya 35 günden daha uzun sürmesi bir soruna işarettir. Kanama da ortalama 3-7 gün arası sürebilir. Miktarı da ortalama bir çay bardağı kadar olmasını bekliyoruz. Adet kanaması dışında fizyolojik ve normal olarak meydana gelmesini beklediğimiz olaylardan bir tanesi de genital akıntıdır. Üreme çağındaki her kadında bir miktar genital akıntı vardır. Bu akıntının en önemli özelliği ise renksiz, kokusuz ve şeffaf olmasıdır. Kıvamı yumurta akına benzer, sümüksü, kaygan, uzayan bir yapıda karşımıza çıkmakta. Akıntı yumurtlama dönemlerinde özellikle biraz değişir, sıvılaşabilir ve miktarı artar. Aynı yumurta akı kıvamına benzer. Bu yumurtlama dönemi dediğimiz dönem ise adet siklusumuzun, yani adet döngümüzün tam orta tarihlerine denk gelmekte. Yani döngünün tam ortasına denk geliyor. Bu vajinal akıntıyı iki parmağımız arasına alıp açtığımızda o akıntının böyle incelip uzadığını gözlemleyebilirsiniz ya da hissedebilirsiniz. Özellikle gebelik istiyorsanız, yani gebe kalmayı planlıyorsanız, yumurtlama dönemlerinizi takip edebilirsiniz ve bu takibi de akıntının özelliğini belirleyerek yapabilirsiniz. Aynı şekilde gebelik isterse yine akıntınızı takip ederek bu dönemlerde etkili bir gebelikten koruma yöntemi kullanabilir ya da cinsel ilişkiden kullanabilirsiniz. Eğer ki genital bölgede bir enfeksiyon varsa, iltihabi bir durum oluştuysa, en önemli bulgu vajinal akıntının artması, renkli ve kötü kokulu bir akıntının ortaya çıkmasıdır. Özellikle bu akıntı yeni başladıysa, koyu sarı renkli, yeşil renkli ya da kahverengi renkte ise, kanlı, köpüklü, süt kesiği gibi ise, rahatsız edici bir kokusu varsa bu kesinlikle bir enfeksiyon belirtisidir. Akıntıyla ilgili bir şikayetiniz olduğunda mutlaka doktora başvurmanız gerekiyor. Akıntı için doktorun verdiği tedavide zamanında ve sonuna kadar eksiksiz bir şekilde uygulamalı. Eğer ki vajina içerisinde, yani hazne içerisinde bir ilaç uygulamanız gerekiyorsa da mutlaka el hijyeninizi sağlamalısınız. Adetliyken dikkat edilmesi gereken konuların başında hijyen geliyor. Bunun için genital organ temizliğine dikkat etmek, tuvalet öncesi ve sonrası elleri yıkamak, genital bölge silme işlemini önden arkaya doğru yapmak, pamuklu çamaşır tercih etmek ve pedleri sık sık değiştirmek gerekiyor. Enfeksiyon riskini de arttırabileceği için bu süreçte denize ya da havuza girmekten mümkünse kaçınmalı ve cinsel ilişkide yine uzak durmanız gerekmektedir. Adet döneminin yaklaştığını gösteren semptomları nasıl takip edebilirsiniz diye sizlerle paylaşacak olursam, öncelikle dönemsel belirtilerinizi takip edebilirsiniz. Burada da yine vajinal akıntınızı baz alabilirsiniz. Vajinal akıntı dediğim gibi az önce normalde az miktarda ince ve kokusudur. Adet dönemleri arasında ve adeti yakın dönemde miktarında ve akışkanlığında değişiklikler görülebilir. Adet döneminde veya adet olmaya yaklaşıldığında karnın alt kısmında hafif ağrılar hissedebilirsiniz. Adet dönemi yaklaştığında yine fiziksel ve duygusal değişiklikler yaşayabilirsiniz. Memeler şişip hassaslaşabilir bu dönemde. Eğer güvendiğiniz bir kız arkadaşınız, akrabanız, anneniz ya da yakın bir sağlık personeliniz adet olup olmadığınıza ya da bu dönemin yaklaşıp yaklaşmadığına dair danışabilirsiniz. Adet olduğunuzda ise kanamanın ilk birkaç günü kalın ve büyük pedler kullanmanızı tavsiye edebilirim. Eğer şöyle, kanamanız ister az ister fazla olsun, mutlaka 3-4 saatte bir pedlerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Uzun süre pedler kaldığında orada enfeksiyon gelişme riskini artırıyor. Bu yüzden değiştirmeye özen gösterin. Bu dönemde gevşek rahat pantolonlar ve daha rahat gömlekler, kıyafetler giyerek dönemi daha rahat atlatabilirsiniz. Adet kanaması belirtileri neler olduğuna bakacak olursak, adet kanaması geldiğinde koku normal vajinal akıntıdan biraz daha farklı kokacak ve miktarı normal vajinal akıntıdan daha fazla olacaktır. Tuvalete gittiğinizde çamaşırınızda bir ıslaklık, lekelenme ya da koyu bir renk fark edebilirsiniz. Eğer ki pediniz çok ıslak, yapışkan, nemli veya ağır hissediyorsanız, rahatsızlık veriyor ve birkaç saat de geçtiyse aradan muhtemelen doğmuştur. Sızıntıları ve kazaları önlemek adına pedinizi değiştirmeniz gerekir. Bunun dışında size bir de şey tavsiye edebilirim. Adet döngünüzü takip eden telefon aplikasyonları var. Eminim çoğunuz zaten bunları biliyordur. Adet döngünüzü takip eden bu aplikasyonlarla birlikte bunu takip ederseniz kazalara meydan vermemiş olursunuz. Ve belirtilerini de onun üstünü işaretleyebilirsiniz. Bir sonraki siklus için de size tahmini bir tarihte vereceği için hazırlıksız yakalanmamış olursunuz. Eğer korunmasız cinsel ilişki olursa sperm ve yumurta hücresi karşılaşırsa döllenme olabilir. Burada da gebelik meydana geliyor. Yumurtlama olayı olduğunda yumurta hücresi yalnızca 2 gün yaşar. Spermlerde uterus içinde, yani rahim içinde yalnızca 3 gün canlanabilir. Korunmasız bir cinsel ilişkide milyonlarca spermden sadece ortalama olarak 1000 tanesi kadının tüplerine kadar ulaşır ve bunlardan sadece bir tanesi tüpteki yumurtanın içine girip onu dölleyebilir. Bu süre içerisinde döllenme olursa gebelik gerçekleşir. Dediğim gibi döllenme olayı tüplerde oluyor ve tüplerden ilerleyerek rahime ulaşıyor. Rahme ulaştığında orada kalınlaşmış olan rahim duvarına tutunur ve orada gelişmeye başlar. Bu gelişim süreci de yaklaşık 38-40 hafta kadar sürer ve bu sürenin sonunda da doğum gerçekleşir. Gebelik belirtileri olası ve kesin belirtiler olmak üzere ikiye ayrılmakta. Olası belirtiler beklenen adetin gecikmesi, bulantı, kusma, aşerme, hazneden gelen akıntıda artma, deri renginin koyulaşması, memelerde dolgunluk ve hassasiyet gibi belirtiler yaşanabilir. Ancak bu belirtilerin olması kesinlikle hamile olduğunuzun garantisi değildir. Bunun kesin belirtisi kan tahlilinde bakılan beta-HCG hormonunun yükselmesidir. Bu şekilde gebelik olup olmadığını olduğunu tespit ediyoruz. Gebelik oluştuğunda en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulması, doğum öncesi bakım hizmeti alınması gerekmekte. Bu hizmet sağlıklı bir doğum ve sağlıklı bir bebek sahibi olma açısından da büyük bir önem arz ediyor. Adet döngüsüne geri dönecek olursak, adet döngüsü her zaman yolunda gitmeyebilir. Özellikle genç kadınlar arasında zaman zaman adet düzeninde sapmalar, gecikmeler, adet olamama ya da ara kanamalar yaşanabilmekte. Özellikle yaşanılan stres, ani kilo alıp verme, aşırı spor yapma gibi pek çok faktör adet düzenini etkileyebiliyor. Anormal kanama nedenlerine bakacak olursak, düşük yapma, dış gebelik, rahim iltihabı, miyom ve polipler, rahim ağzı iltihabı, vajinal enfeksiyon ve vajinada meydana gelmiş olan travmalar, polikistik over sendromu, tiroid hastalıkları, ciddi beslenme bozuklukları, depresyon ve anksiyeteler anormal kanamalara sebep olabilmekte. Burada özellikle bizim ülkemizde de ve genç kadınlar arasında en sık karşılaşabildiğimiz durumlardan bir tanesi polikistik over sendromu. Biraz ona değinmek istiyorum. Nedir polikistik over sendromu? Çok sayıda kist içeren yumurtalık anlamına gelir terimdir. Nasıl oluşur? Yumurtanın yarım kalması, yumurtanın çatlayarak bu hücreyi serbest bırakacak büyüklüğe ulaşamaması ve kistik bir yapı olarak yumurtalık içerisinde yerini almasına sebep olmakta. Bu şekilde yarıda kalmaya devam ettiği sürece her ay yumurtalık içinde ufak ufak kistler yerini alıyor. Ultrason muayenesi yapıldığında da ultrason ekranında yumurtalıkta böyle minik minik tespih tanesi şeklinde kistlerin oluştuğunu görebiliyoruz kişilerde. Peki belirtileri neler diye baktığımızda tüylenmede artış. Özellikle göğüslerde, meme uçlarında ve göbek bölgesinde erkek tipi kullanma dediğimiz belirtiler ortaya çıkabiliyor. Polikistik overi olan kişilerde adet gecikmesi, adet olamama gibi problemler görebiliyoruz. Kilo alma, sivilcelenme, ciltte aşırı yağlanma veya gebek alamama gibi belirtilerle karşımıza gelebiliyor bu kişiler. Nedenleri nedir diye baktığımızda stres, prolaktin hormon yüksekliği, tiroid hormon bozuklukları, aşırı kilolu olmak, şeker hastalığı ya da şeker hastalığına yatkınlık, böbrek üstü bezlerinden aşırı miktarda erkeklik hormonunun salgılanması bu hastalığı tetikleyebiliyor ya da daha kötü duruma sokabiliyor. Tedavisi nasıl olur diye bakacak olursak, tedavisinde genellikle doğum kontrol hapları tercih ediliyor ve bu tedavi mutlaka doktor kontrolünde yürütülmesi gerekir. Eğer tedavi edilmezse bu hastalık kısırlığa sebep olabilir. Burada doğum kontrol haplarının kullanılmasındaki amaç da yumurtlamanın yarıda kalmasını engellemek ve böylece yumurtalık dokusu içindeki kist sayısının artmasının önüne geçilmek. Doğum kontrol hapları da yumurtlamayı folikül gelişimi basamağında geçici olarak durdurduğu için de böyle en azından kontrol altına alınıyor. Kadının adet siklusu düzene giriyor ve diğer semptomları da hafiflediği için yaşam kalitesi de böylelikle artmış oluyor. Kadınların sıklıkla yaşadığı bir diğer problem ağrılı adet görme. Özellikle ağrı kanamanın olduğu ilk gün şiddetli olmakta. Ağrı hafif bir sırt ağrısından şiddetli karın ağrılarına kadar değişkenlik gösterebiliyor. Ağrı karnın alt bölgesinde kramp şeklinde meydana gelmekte, bele ve kasıklara kadar da yayılabilmektedir. Ağrının şiddetini algılama eşiği de yine kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilmekte. Ağrıya eşlik eden belirtiler nedir diye bakacak olursak, bunlar terleme, yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, sindirim sistemi belirtileri ve bayılma gibi ek belirtiler biliyoruz. Tedavisinde iki yaklaşım var. Aslında tedavisi çok yönlü. Yani ağrının şiddetine, kişinin ağrıya vermiş olduğu cevaba göre tedavi yöntemini belirleyebiliyoruz. İlaç dışı yöntemler var. Bunlar karına sıcak uygulama ve sıcak banyo yapma. Adet kanamasından bir hafta önce maydanoz, damur, kuş konmaz gibi doğal idrar söktürücüler tüketme, düzenli egzersiz alışkanlığı kazanma ve B vitamini kullanma en azından bu semptomları biraz olsun hafifletmede yardımcı olabilir. Bunun dışında bu kişilerin uyku ihtiyacı da artabiliyor bu süreçte. Buna yönelik uyku süreleri ve istirahat süreleri uzatılabilir. Karına masaj yapmak da yine ağrıyı azaltmada etkili bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Bu yöntemler işe yaramazsa medikal olarak tedavi edilmesi gerekiyor. Bunun için de yine doktor kontrolüyle mutlaka ve doktorun önerisiyle doğum kontrol hapı ya da bazı ağrı kesiciler bu süreçte kullanılabilir. Yine kadınlarda sıklıkla görülebilecek bir diğer yaygın belirti adet öncesi sendrom dediğimiz premenstrüel sendrom. Belirtiler kanamadan yaklaşık bir hafta önce ortaya çıkıyor. Nedenlerine baktığımızda hormonal dengesizlik, ödem, dengesiz beslenme ve psikolojik faktörler olduğunu görüyoruz. Bu premenstrüel sendrom aslında uzun yıllar önce tanımlanmış olmasına rağmen hala nedeni tam olarak anlaşılabilmiş değil. Belirtilerine baktığımızda gerginlik, depresyon, hassasiyet, unutkanlık, baş ağrısı, yorgunluk, şişkinlik, uykusuzluk, iştahta artma ya da azalma, tatlı ya da tuzlu aşerme, ağlama nöbetleri gibi belirtiler yaşanabildiğini görmekteyiz. Bu belirtilerin neredeyse hepsi ödeme bağlı gelişen belirtiler. Bu belirtileri kontrol altına alabilmek için yine düzenli egzersiz yapmak, aşırı tuzlu şekerli beslenmek, alkol, sigara, kafeinden uzak durmak ve stresten kaçınmak gerekiyor. Medikal tedavisinde ise yine doktor kontrolünde ödemi azaltmak için idrar söktürücü ya da ağrıları varsa ağrı kesici kullanılabilir. Eğer daha ağır durumlar söz konusuysa destek gruplarına katılma ya da bireysel danışmanlık da önerilebiliyor bu kişilere. Adet düzenindeki sapmaların hiçbir türlüsü aslında normal değil ve mutlaka altta yatan nedenin araştırılması gerekir. Düzensiz kanama, adet gecikmesi, kötü kokulu akıntı, kaşıntı gibi bir sorun olduğunda hiç ertelemeden bir hekime başvurulması gerekiyor. Ayrıca tüm kadınlar hiçbir sorunu olmasa bile yılda bir kez düzenli olarak jinekolojik muayeneye gitmenizi tavsiye ediyoruz. Size son olarak bahsedeceğim konu cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Özellikle gençlerde çok daha yaygın olduğunu söyleyebilirim bu hastalıkların. Bu hastalığa yakalanan kişilerin çoğu 25 yaş altındaki gençler. Bunun temel sebebi de bilgisizlik ve korunmasız cinsel ilişki. Cinsel ilişkiye girme yaşı günümüzde artık oldukça genç yaşlarda görülebiliyor. Bu nedenle gençler bilinçsizce ve korunmasız olarak bunu deneyimlediğinde hastalıklar da ortaya çıkabiliyor maalesef. Korunmasız cinsel ilişkide bulunan herkes cinsel yola bulaşan hastalıklara karşı risk altındadır. Hastalıklarda çoğu zaman belirtilerin olmaması ya da rahatsız edemeyecek kadar hafif düzeyde olması hastalığın tedavi edilmemesine ve yayılmasına oluyor ne yazık ki. Cinsel yola bulaşan hastalıklar teşhis ve tedavi edilmezse hem erkek hem de kadında kısırlık, kadınlarda düşük yapma, dış gebelik, yeni doğan bebeklerde hastalık, sakatlık ve ölümler, rahim ağzı kanseri, erkeklerde penis kanseri, boşanma, ekonomik yük gibi sosyal sorunlarla karşımıza çıkabiliyor bu hastalıklar. Risk altındaki gruplara baktığımızda birden çok kişiyle korumasız cinsel ilişkiye giren ve sık partner değiştiren bireyler, seks işçileri, seks işçilerinin müşterileri, kendinde veya partnerinde cinsel hastalık olan kişiler risk altında. Ayrıca alkol ve uyuşturucu kullanan, manikür, pedikür aletleri, jilet gibi eşyaları ortak kullanan, epilasyon, piercing, dövme yapılırken kullanılan aletlerin yine steril edilmeden kullanıldığı bireyler, diş tedavisinde kullanılan aletlerin yine steril hale getirilmeden kullanıldığı bireyler de bu hastalıklar açısından risk altındadır. Genel belirtilerine baktığımızda idrar yaparken yanma, ağrı, sık idrara çıkma, peniste, vajinada ya da ağız içinde yaralar, kızarıklıklar, sil, uçuk, içi su dolu kabarcıklar ve vajina etrafında kaşıntı olması, kötü kokulu ve renkli akıntı meydana gelmesi, kasıklarda şişlikler, lenf bezlerinin şişmesi, karnın alt bölümünde veya kasıklarda ağrı ve hassasiyet olması, cinsel ilişki sırasında acıma, ilişki sonrası kanama meydana gelmesi, testislerin bir veya ikisinde ağrı olması genel belirtiler arasında sayılıyor. En sık görülen cinsel yola bulaşan hastalıkları sayacak olursam mantar enfeksiyonu, trichomonas vaginalis, bakteriyel vajinozis, klamidya, bel soğukluğu, rengi, hepatit sarılığı, genital organ sili dediğimiz HPV, genital organ uçuğu ve HIV enfeksiyonudur. Biz bu hastalıkların belirtileri ve tedavilerini kendi eğitimlerimizde de detaylı olarak veriyoruz. Ancak şu an kısıtlı bir vaktimiz olduğu için sadece sizlerle bunları isim olarak paylaştım. Bu hastalıkların aslında en temel bulaşma yolu hastalığı taşıyan kişi ile sağlıklı kişinin korunmasız yani prezervatif kullanmadan cinsel ilişkiye girmesidir. Bunun dışında cinsel yola bulaşan hastalığı olan anneden bebeğe gebelik ve doğum sırasında da geçiş olabilir. Kan yoluyla da özellikle az önce de dediğim gibi ortak kullanılan tıraş bıçağı, jilet, steril edilmemiş manikür pedikür aletleri, dövme, piercing gibi aletlerden ya da kan nakli sırasında da bu hastalıklar bulaşabiliyor. Tedavide ve yayılmasını önlemede erken tanım bizim için çok önemli. Hastalık teşhis edildiyse mutlaka eşiyle ya da cinsel partneriyle beraber tedavinin yürütülmesi gerekmekte. Tedavi sürdürülürken de mümkünse cinsel ilişkide bulunulmamalı ya da bariyer yöntem kullanılmalı. Eczanelerden rastgele alınan ya da birinin önerisiyle ilaç kullanmak son derece sakıncalıdır. İlaca alerji gelişebilir, yan etkiler ortaya çıkabilir ya da en kötüsü mikrop ilaca karşı direnç kazanabilir. Bunda da tedavi güçleşeceği için başka insanlara da bulaşmaya devam eder ve sizin tedaviniz de süreci uzar ne yazık ki. Bu hastalıklardan korunmak mümkün. Bunun en temel yolu da güvensiz cinsel ilişkiden kaçınmak, yüksek ısıda yıkanmamış ya da başkasına ait iç çamaşırı, vücut havlusu kullanmamak, partnere sadık kalmak, kondom kullanmak ve hijyene dikkat etmek gerekiyor. Herhangi anormal bir belirti olduğunda da derhal sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmekte. Bunun dışında bir de aşılar mevcut. Hepatit B hastalığı için en etkili koruma yollarından bir tanesi aşılama. Eğer aşılarınız eksikse mutlaka bunları sağlık ocağından tamamlamaya çalışın. Bir de genital organ sihirleri için yine aşı mevcut, HPV aşısı. Genital organ sihirlerinin kansere dönüşme olasılığı var ve kanserden korunmak için aşılama önerebilirim sizlere. Bizim ülkemizde ücretli olarak yapılıyor bu aşılar. Ancak durumunuz varsa sizlerin yaptırmasını tavsiye edebilirim. Eczanelerden bu aşıları temin ederek 3 doz halinde kullanabilirsiniz. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Varsa sorunuz veya katkınız, sizleri dinlemeyi çok isterim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.
Biz teşekkür ederiz. Benim birkaç tane sorum var. Nurşen'in de var mı bilmiyorum.
Olmaz mı?
Hocalarımla beraber cevaplamaya tamam. Çalışırız tabii ki.
İlk şeyden başlayayım. Adet döngüsü devam ederken, adet dönemi kanama devam ederken cinsel ilişkiye girmemek gerektiğini ifade ettiniz. Bu gereklilik mi, öneri olarak söylediğiniz bir şey mi?
Öneri olarak aslında, yani hem hijyen açısından hem de enfeksiyon riski açısından çok tavsiye etmiyoruz. Ama bu bir öneri sonuçta.
Bunun dışında şey demiştiniz, ortalama normal bir akıntının, kanamanın daha doğrusu ortalama bir çay bardağı olabileceğini söylemiştiniz. Bu toplam adet dönemi boyunca bahsettiğiniz akıntı değil mi?
Evet, 100 mililitre kadar 100 mililitre. O civarda.
Tabii ki bu ortalama bir şey. Daha fazla tabii, ve daha ortalama. Az olabilir.
Aynen.
Bu arada şeyi belirtmek isterim. Kanamanın yoğun olduğu durumlara ek olarak kan sulandırıcı kullanıyorsanız da bu kanamayı yoğunlaştıran bir şey. Kan sulandırıcı kullanmaya başladıktan sonra ciddi bir fark görüyorum. Ama bunun kan sulandırıcıyla doğrudan alakası olduğunu bildiğim için herhangi bir şeyde bulunmuyorum ama sanırım doğru yapıyorumdur diye düşünüyorum.
Öyle. En azından kan değerlerinizin takibi yapılıp anemik
o
bir durum.
O zaten yapılıyor.
Oldu mu olmadı mı onu da takip etmek lazım.
O zaten yapılıyor. Şimdilik şu anda aklıma gelen bir şey daha yok. Nurşen sorularını sorarken muhtemelen aklıma başka sorular gelecektir.
Sen sorarken benimkine geldi bile. Umarım unutmam. Başka sorularım da gelecek. Hepatit B aşısından bahsettiniz. Bu çocuklarımıza küçük yaşta yaptırdığımız hepatit B aşısının daha farklı bir şey mi? Birincisi bu.
Çocukluk aşıları olarak da var. Bir de yetişkinlere vurulacağı hepatit B aşısı da var. Bunlar da hani devletimiz tarafından ücretsiz olarak yapılabiliyor. Eğer sizin bağışıklamanız eksikse hepatit B markerlarınıza baktırıp dozlarınızı yaptırabilirsiniz.
Aynısı değil yani. Bir de öbür sorularım var da şimdi yeni ilif alınca aklıma geldi. Doğru bilinen yanlış mıdır ya da gerçekten doğru mudur? Bunu öğrenmek istiyorum. Özellikle bazı adet döneminde bazı ilaçların adeti durdurduğunu ya da belli olumsuz etkiler ürettiğine dair bilgiler zaman zaman kulağımıza geliyor. Size de geliyordur doğru bilinmişler mi doğru mu? Bu konularda bilimsel bir şey var mı? Şu ilacı içmek, işte aspirin içmek kanı sulandırır. Bu belki hani doğru gibi duruyor olabilir ama ben sizden dinlemek isterim.
Ağrı kesici adeti dair. Keser gibi ifadeler duyuyoruz.
Ya ilacın etkenine göre değişir aslında bu, yani her ilaç için bunu sayamam yani, ama hormon ilaçlarında bazen böyle etkiler görebiliyoruz. Adet düzenini etkileyebiliyor hormon içerikli ilaçlar.
Ben şöyle belki ekleme yapabilirim. Aspirin de hani diğer kan sulandırıcı korastinler gibi etki edebilir. Bir de kişilerin özelliği de önemli. Bazı ilaçlar kimilerinde adeti keserken kimilerinde de kesmeyebiliyor. Adet kesilir diye duş almama özellikle. Hani böyle bir şey yapılmaması lazım. Hijyen açısından ona dikkat etmek gerekir. Aklıma o geldi, onu ekleyeyim dedim. Antibiyotiklerin de vajen hazne içerisindeki dokuda değişiklik yapıp bazen mantar enfeksiyonu yapma durumu olabiliyor. Bu şekilde yan etkileri de olabiliyor. Onun da farkında olmamız lazım.
Anladım. Adet döngüsüyle ilgili birkaç merak ettiğim var. Adet döngüsünün başladığı ilk yaşla işte 12'den başlıyor dedik. Kişiden kişiye göre değişiyor bildiğim kadarıyla.
Evet.
İlk zamanlarda bazı dengesiz adet döngüleri. Bunlar olabilir mi? Olağan şeyler mi? Hemen doktora başvurmak gerekir mi?
İlk yıllarda düzensizlikler olabiliyor ama ilerleyen yıllarda hala düzensizlik devam ediyor. Ya da bu polikistik overde saydığım gibi diğer semptomlar ortaya çıkıyorsa bir doktora başvurulmasında fayda var. Ama
Bir de sana
ilk sikluslarda düzensizlik olması normal.
birkaç yıl olabilir.
Şöyle
Normal yani.
hatta 2 yıl şeklinde söylüyoruz. Yani ilk 2 yıl düzensizlik olması normal ama 2 yıldan sonra takibe ihtiyaç var. Gelecekte adet düzensizliğinin infertilite, kısırlık dediğimiz durumlara neden olmaması açısından bir gerekirse endokrin muayenesi yaptırılması gerekir.
Bir tane daha sorum var. Artık yetişkin bir kadın olduktan sonra da adet döngüsü nasıl olursa bu doktora gitmeyi gerektirir. Örneğin sürekli 3 gün önce ama bazen de 3 gün sonra atıyorum bunu. İşte hani bu döngüyü nasıl olursa burada bir sorun var demek gerekir ve bu döngüyü dengelemek için kadın doğum hapları kullanılması bilimsel olarak şey bir yöntem mi? Doğru bir yöntem mi?
Şöyle sunumda da daha doğrusu az önce paylaştığım bilgilerde de bahsetmiştim. Normalde adet siklusu 21 ile 35 günde bir olması normal diyorduk. Yani 21 günden kısa sürmesi anormal ya da 35 günden daha uzun sürmesi anormal. Ortalama olarak kadınlar zaten 28 ya da 30 günde bir adet görüyor. Eğer sizin 28-30 günde bir gerçekleşen düzenli bir adetiniz varsa, 1-2 günlük sapmalardan bahsetmiyorum. Normalden çok daha erken geldiyse ya da çok geciktiyse, 35 günden daha uzun sürede geciktiyse ya da ara kanamalarınız olduysa bunlar anormaldir. Bu durumda doktora başvurmanız gerekir. Doğum kontrol haplarına başlayıp başlamama durumu da doktorun size yapmış olduğu, yapacağı tetkiklerle, hormon tahliliyle ya da ultrason muayenesiyle karar verilmesi gerekiyor. Bunu biz bireysel olarak kendimiz direkt hani doğum kontrol hapı alayım, başlayayım, kendimi tedavi edeyim şeklinde yapamıyoruz. Mutlaka doktor kontrolünde olması gerekiyor. Bu doğum kontrol haplarıyla da dediğim gibi yine adeti düzene soktuğu ve oradaki hormonları kontrol altına aldığı için bu şekilde bir düzene sokuyor. Varsa ek belirti diğer şikayetleriniz onları da kontrol altına alıyor.
Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Benim bir sorum daha olacak. Şimdi az önce üreme organlarının işlevlerini tanımladınız. Ama biz aynı zamanda hani görme engelli insanlar olarak bunların şekillerini de merak ediyoruz. Hem işte karşı cinse dokunmamış olanlarımız için dış üreme organları da dahil. Aynı zamanda iç üreme organlarının da aşağı yukarı neye benzediğini betimleme şansınız olur mu?
Şu an için mi?
evet, bunu kastetmiştim ama yani tahmini neye benzer, boyutları ne kadardır, işte ne bileyim şey için hani mesela böbrek için fasulyeye benzetilir ya da işte ne bileyim mideyi çaydanlığa benzetilir ama ben nedense yarım bir sucuk kangalına benzetirim falan. Hani buna benzer bir şey yapabilir misiniz? Benzetme, betimleme yapma şansınız olur mu?
Çalışmadığımız yerden geldi
Evet.
Elif Hanım.
Evet, bir de sormuştunuz bana ne sorarsınız diye ama hiç aklıma gelmemişti.
Buyurun hocam.
Herkese tekrardan merhaba. Biraz önce sesimde bir problem olmuştu, katılamamıştım. Çok güzel bir sunum yaptın Arlin'cim. Ellerine, emeğine sağlık.
Teşekkür ederim hocam.
Derneğimize de bize bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ederiz. Kadının rahmini şeye benzetebiliriz. Armut. Armutun geniş kısmı karnımıza doğru bakıyor. Dar kısmı hazneye doğru bakan bir armut biçiminde yaklaşık 100 gram ağırlığındadır. Gebe olmayan bir rahim.
Peki, teşekkür ederiz. Yani penis, vulva bunları ve vajina tabii ki bunları da betimleme şansınız olur mu? Penis, hayalar, testis vesaire.
Kadınların iç üreme organları vücudunun içerisinde. Aslında bunları biz de görmüyoruz. Hatta o nedenle vajinal tuşede işaret parmağı ve orta parmak kullanılır. Bir kadın doğumcunun gözleri iki parmağının ucundadır derler. Yani içeride dokunarak ve hissederek Biz buna bir manuel muayene de diyoruz. Yani hazneye, perine bölgesine dışarıdan iki parmakla muayene ederken bir elde göbek deliğinin altına denk gelir rahim. Oradan böyle palpe ederek ikisi arasında bunu hissetmeye çalışır muayene edenler. Böylelikle ağrı var mı yok mu diye aslında bu da böyle hissedilmeye gayret edilir. Doğumdan sonra küçülürken sertleştiğinde işte bir portakal gibi, bir yumruk gibi elimizin altında sert hani hissederiz deriz. Ama sonrasında da küçülür küçülür normalde karnımızdan elimizi bastırdığımızda hissetmeyiz. Bir de herkesin işte hani kalbi yumruğu kadardır dedikleri gibi uterusu da böyle yumruğu kadardır herhalde. armut şekliyle de evet benzetme güzel de oldu hocam. Rahim ve rahim ağzı diye hani ifade ediyoruz. Bu armutun en altta hani sapı gibi olan yerde o sapını kopartırsanız bir nokta oluşur. İşte orası da rahim ağzı aslında. Aynı öyle nokta gibi doğum yapmamış kişilerde. Ve biraz da vajen içerisine hazneye doğru da uzama yapar ve sonrasında da kenarı böyle akıntıyla bol miktarda ıslanmış, yumuşak, biraz böyle halka halka hatta vajen, hazne kısmı vulvaya kadar ilerleyen bir yapısı var.
Zaten sanırım kılıf anlamına geliyor vajina. O yüzden hani böyle bir gerçekten de bir kılıf gibi bir şey olduğunu söyleyebilir miyiz?
Yapısı. Yani o bir boru gibi bir kanat neticede ama içerisinde içerisinde böyle küçük küçük kıvrımlar var ve akıntıdan dolayı da çok yumuşak hissediliyor. Esneme özelliğine sahip, doğuma bu anlamda yardımcı.
O armutun tepesinden de iki tane yanlarından saç kılı inceliğinde iki tane küçük tüp geçiyor ve o tüplerin ucunda da badem biçiminde yumurtalıklar var. Bu yumurtalıkların her birinden bir tane minicik, gözle görülmeyecek şekilde yumurta atılıyor. Onlar tüpe giriyor, tüpten işte armutun içine giriyor. Eğer döllenmişse armutun içinde yerleşiyor. Gebelik bu şekilde oluşuyor.
Bu bayağı şey oldu, işlevsel bir tanım oldu gerçekten betimleme oldu. Peki, vulvadan biraz bahsedebilir misiniz? Bizim aslında vajina dediğimizde genel olarak hani halk arasında vajina olarak bildiğimiz kavram vulvayı ifade ediyor sanırım. Yani dıştan dokunabildiğimiz, görebildiğimiz kısım aslında vulva. Ama genellikle biz vajina derken vulvayı kastediyoruz günlük konuşmada. Konuşmada bu kastediyor.
Evet, vulva hani dışarıdan hissettiğimiz, orada labia major ve minor diye bizim Latince'de ifade ettiğimiz büyük dudaklar ve küçük dudaklar var. Aslında o vajinin yani haznenin giriş kısmını kapatıyor. Rahim ağzından o vulvadaki çıkışa kadar işte boru gibi dediğimiz yer vajen. Vulvada dışarıdan elle dokunup hissettiğiniz, işte üstte pubik kılların olduğu, altta makata yakın olan, yine idrar yaptığımız deliğin de hani yer aldığı, klitorisin yer aldığı dışarıdan elle hissedilen bir yer. Vajeni hissetmek için az önce benim tarif ettiğim işte hani iki parmakla tuşe yapmak deriz biz ona. Haznenin içerisine parmağımızı ilerletirsek orada ıslaklıkla hissettiğimiz yer işte vajen dediğimiz aslında orası.
Ama tabii bu bekar kadınların elle müdahale yapmaması gerekiyor. Vajenin tam dışa açılan kısmında himen dediğimiz kızlık zarı var. O kızlık zarı birazcık örttüğü için orasına evlenmemiş kadınlar ya da bekar kadınların bu tür şeyi yapmaması gerekir. Evli kadınlar rahatlıkla yapabilir ama kendileri hissedebilmek için bekar kadınlar eğer bu tür şeyi yaparsa
tabii himen zarının zarar görmesini önemseyen birine bunu önermiyoruz diye söyleyebiliriz belki de. Yani himen zarının çok bir anlam ifade etmediği biri için evet. Ya da böyle bir kültür için ki keşke etmese.
Bizim de bunu söylememiz gerekiyor her şeye.
Tabii ki.
Herkese hitap edince böyle bir ayrıntıyı da atlamamak lazım.
Peki o zaman şunu anlıyorum. Hiç bilmiyormuş olan insanları da ve ortalamaya da hitap ettiğimiz için vulvanın içinde aslında iki tane delik var diye anlıyorum. Çünkü az önce dediğiniz ki bir idrar kanalını ve bir de vajina kanalı iki tane ayrı delik var vulvanın içinde. Peki klitoris neye benzer?
Bezelye diyebilirim ben de ona.
Klitoris aslında kan damarlarından zengin bir organ. Ancak uyarıldığında birazcık kabarır. Bezelye büyüklüğüne hemen hemen ulaşır. İdrar deliğimizle çok yakındır birbirine. Uyarıldığında hissedilmesi çok daha fazladır. Aslında bu klitoris erkekteki penisi gelişmemiş hali olarak düşünürüz biz.
Yani bir nevi ya bunu böyle söylemek, ifade etmek belki çok dramatik olabilir ama yani kadındaki penis gibi bir şey mi demeliyiz?
Denilebilir. Yani cinsel ilişki esnasında da zevk organı olarak da düşünülebilir.
Tabii bunun için şöyle söylemler de var. Şimdi o tam o üçlü bir sistem olduğu, tek başına klitorisin tek başına haz almaya yetmeyebildiği, daha doğrusu dallı budaklı bir sistem olduğu ve işte o dallı budaklı sistemin aynı zamanda işte ürolojik kanalla, üretroyla da ilgili bir şeyi etkisi olduğuyla ilgili bir söylem var ama bu tabii ne kadar doğru sizin tarafınızdan?
Yani cinsellik, evet, cinsellik çok farklı bir alan, çok derinlemesine bir alan. O başlı başına bir webinar konusu aslında. İleri de bir eğitim gerektiriyor. Dediğiniz gibi aslında dokunmak bile bir zevk, bir insanların birbirine zevk verme temasıdır. Sadece tabii ki klitoristen bahsetmiyoruz. Sadece cinsel ilişkiden de bahsetmiyoruz. Cinsellik dediğimizde çok yönlü, gerçekten dallı budaklı bir olay. Sadece klitoral değil, farklı cinsel duyum noktaları da var.
Kokular bile etkiliyor sonuçta.
Kokular.
Peki o zaman penisten biraz bahsedebilir miyiz? Neye benzer?
Yani burada aslında hani vajinin rahim ağzına kadar giden bir boru olduğunu söylemiştik ya. Erkekteki penisinde küçük ve de erekte olduğu zaman da uzama özelliği, sertleşme özelliği var. Böylelikle vajen içerisinden rahim ağzına kadar da ilişki sırasında hani ilerleyebiliyor. Yani bu burada işte hani düzgün bir şekli olursa ne bileyim salatalık ya da işte sosis, yani böyle şeylere de hani benzetebilirler. Genelde erkekler penisin boyuna takılırlar. Ama erekte halinde değilken boyu daha kısa olsa da ereksiyon sonrası 12-13 santime kadar da uzayabilir ya da kişiden kişiye bu değişebilir. Ama cinsel ilişkideki haz için, orgazm için bunun boyutunun çok da önemi yoktur aslında. Az önce hani ifade etmeye çalışırken dokunmadan, işte ön sevişme denilen kısım, bunların hepsi hani pek çok faktör, kokular olsun etkili olduğu için kişilerin ona takılmaması gerekir. Az önce başlarken şunu demiştim. Kadınlarda genital organlar iç kısımda daha çok elle hissediyoruz. Ama erkeklerde de dışarıda olmasının, bu haya torbaları demiştiniz. İki tane böyle yan yana soğukta büzüşen, sıcakta da genleşip uzayabilen yapıya sahip torbalar bunlar. Ve iki kısımda da içinde daha küçük böyle yumurta gibi testis de dediğimiz kısımlar var. Özellikle orada üretiliyor sperm dokusu ve spermin sıcaklığa karşı hassasiyeti var. Etkileniyor. Aşırı sıcaklarda hareketsizleşiyor, ölebiliyorlar. O yüzden maden ocakları olabilir, bir fırın olabilir. Direkt genital organın ısıya maruz kaldığı yerlerde çok uzun süreli maruziyet kişilerde kısırlığa neden olabiliyor. Şu an laptoplar, işte hani çağımızın bilgisayarları kullanıyoruz ama ama alttan ısı verme özelliğine sahip, sürekli kucağına koyarak bunu kullanan kişiler o sıcaklıktan bile olumsuz etkilenebilirler. Altında işte bir yastık ya da başka bir şeyle bu teması engellemeleri gerekir.
Peki o zaman herhalde geriye çok şey kalıyor. Bir tek prostat kaldı sanırım. Prostatı kısaca tarif edebilir misiniz?
Onu da aslında sunumda söylemiştim. Kestane büyüklüğünde organ şeklinde. O da zaten iç organ olduğu için boyutunu o şekilde tarif edebilirim size.
Ve erkeklerde prostat sadece makattan yapılan, parmakla makatla yapılan muayenede hissediliyor. Normalde ele gelmez. Ama ileri yaşlarda genelde prostatla ilgili bir problem olduğunda, büyüdüğünde ürologlar bu şekilde muayene ederler. Orada da kadınlar nasıl jinekolojik muayeneye gitmek istemiyorsa, erkekler de prostatla ilgili bu muayeneye genelde gitmek istemiyorlar.
Yani pek üreme organlarımıza dokunulmasından çok hoşlanmıyoruz herhalde. Yabancı kişiler tarafından. Yani her ne kadar sağlık içinde olsa, işte bazı kültürel mahremiyetle ilgili bir durum, çok en mahrem olarak adlandıracağımız bir durum olduğu için, ama tabii sağlık söz konusu olduğunda tıpta ayıp olmaz diye burada o zaman sloganımızı da paylaşalım. O zaman benim bu konuyla ilgili şu anda aklıma gelen başka bir soru yok.
Seni var.
Tamam.
Tamam. Ben de hiç çok sorun var.
Tamam, korkma ya, sorular sormadan kimseyi göndermeyeceğiz.
Hazır hocalar buradayken onların ağzından dinlemek çok daha iyi oluyor bir yerlerden okumaktansa. Her zaman doktora gittiğimiz zaman o kadar zaman dolmuyor biliyor bu soruları sormaya. Onca hasta varken sırada. Gebelik döneminde neden adet döngüsü olmaz? Bu bir. İkincisi, doğum sonrası adet döngüsünün hemen başlayıp başlamamasıyla ilgili kişiden kişiye değişebilir belki, ama belki değişmiyor da olabilir. O konuda bilgi vermenizi rica edeceğim. Ve o dönemde üreme konusunda neler söylenebilir? Üreme hemen başlar mı gebelik sonrası biyolojik olarak, yoksa nasıldır durumlar?
Ben mi cevaplayayım?
Herkes birbirini bekliyor, kim isterse.
İsterseniz tamam. Ben cevaplayayım ama. Daha doğru olmaz herhalde.
Başla Aylin'cim.
Aslında az önce konuyu anlatırken de bahsetmiştim. Bu gebelik gerçekleşmesi için her siklusta, her ay rahmimiz kalınlaşıyordu. Eğer ki sperm ve yumurta hücresi birleşirse oradaki rahim tabakasına, kalınlaşan rahim tabakasına tutunuyor ve oraya gömülüyor. Oraya gömüldükten sonra vücudumuzda bir takım hormonal değişiklikler meydana geliyor. Ve oradaki rahim tabakası kalın kalması gerekir ki bebek orada büyüsün, gelişsin ve gebelik 40 hafta boyunca gerçekleşip sonucunda da sağlıklı bir doğum gerçekleşsin. Bu yüzden vücudumuza meydana gelen bu değişikliklerle beraber hormonal değişiklikler ortaya çıkıyor demiştim. Bu da adet görmemizi engelliyor bu süreçte. Yani oradaki tabaka dökülmemesi gerekir ki bebek oraya tutunsun ve gelişimini sağlasın.
Progesteron hakimiyeti diyebiliriz. Östrojen baskılanıyor diyebiliriz.
Bunun dışında doğum sonrasında üreme ne zaman geriye dönüyor? Yani gebelik tekrar ne zaman oluşuyor demek istediğimi sanırım. Bunda da eğer ki düzenli bir emzirme söz konusu olursa sık sık ve uzun süreli, bu da yine gebeliğin oluşmasını bir süre engelleyecektir. Ama daha sonraki sürelerde tekrar adet görmeye başladığınız andan itibaren gebe kalma yeteneğiniz geri geliyor.
Buna birazcık destek olayım ben olmazsa. Şimdi emzirme süresince laktasyon hormonu dediğimiz bir hormon var. Bu hormon salgılandığı sürece de yumurtlama olmuyor. Yumurta oluşmayınca dolayısıyla gebelik de oluşmuyor. Ama halk arasında bu süt koruması olarak da biliniyor. Ama bunun için tam emzirme koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor. Yani bebeğin maksimum 6 ay oluncaya kadar bu şekilde anne yumurtlamama özelliğine sahip ve su dahi hiçbir şekilde başka bir gıda almaması gerekiyor bebeğin. Sadece anne sütü alması gerekiyor. Gece ve gündüz düzenli olarak emzirilmesi gerekiyor sütün koruyabilmesi için. Bunlardan bir tane maksimum da 6 ay kadar. Bunlardan bir tanesinde bile eksiklik söz konusu olursa hemen diğer hormonlar devreye giriyor. Yani yumurta üretici hormonlar devreye giriyor. süt baskılamıyor bu durumda. Bu durumda gebelik gerçekleşebiliyor. Tabii adet olan bu süreçte de hiçbir şekilde kadının adet olmamış olması gerekiyor. Yani maksimum 6 ay gece gündüz sürekli anne sütü, su dahil hiçbir şey vermeyecek ve annenin de adet olmamış olması gerekiyor ki gebe kalmasın. Bunlardan biri bile bozulursa anne gebe kalabilir. Yani eğer emzirmezse kadın zaten ya da düzenli emzirmezse doğumdan 40 gün sonra hemen yumurtlama başlar.
Yani hocam adet döngüsü başladığı andan itibaren de bu süreç başlıyor. Bu iki ay bile olsa o halde. Ama galiba bu konuda... belki farklı sebepleri de olabilir. Belki caydırma şeyleri olabilir. Ben şey hatırlıyorum, doğum yaptığım hastanede süt kesinlikle korumaz. 40 gün sonra, bebek 40 günlük olduktan sonra mutlaka doğum kontrol yöntemi uygun olan doktora gidip seçmelisiniz uzman eşliğinde. Ve sakın işte adet olmuyorum, hamile kalmam diye düşünmeyin gibi bilgiler verildi. Ve 40 gün boyunca da cinsel ilişkinin yasak olduğu söylenmişti. Burada yani öğrendiğim bilgilerle değişti.
Rutinde bu söyleniyor. Yani kimsenin istemeden gebe kalması, hatta doğum sonrası 2 yıl boyunca kesinlikle gebe kalmasını istemiyoruz. Dedim ya, gece ve gündüz sürekli emzirilmesi gerekiyor. Yani bu koşulları sağlamak gerçekten zor olduğu için daha kestirmeden 40 gün sonra, 40 gün boyunca zaten cinsel ilişkiye girmiyorsunuz. Sezaryandan sonra 2 ay diyoruz buna. 40. gün geliyorsunuz bir doğum kontrol yöntemiyle birlikte buradan bebek istemiyorsunuz geri gönderiliyor gibi bir müdahale var. Ama tabii ki süt koruması da bilimsel bir gerçek.
Bu da şeyle ilgili muhtemelen, yani süt koruması pek çok etkene bağlı bir şey olduğu için evet. Yani istenmeyen bir gebeliğin doğuracağı sorunlarla gebe kalma ihtimali olmaksızın korunmanın doğuracağı sorunlar arasında bir kar zarar hesabı yaptığımızda, ki yani ikincisini bir sorunu olur mu ondan da emin değilim ama bir kar zarar hesabı yaptığımızda herhalde yine ikincisini seçiyoruz. Yani evet. Her koşulda korunursak eğer diğer tarafının doğuracağı risklerden de korunmuş oluruz gibi bir sonuca varılıyor sanırım.
Aynen öyle.
Evet, yani burada şöyle bir şey ekleyebilirim ben. Neticede hani 6 ay dediğimiz uzun bir süre ve günden güne süreç işte değişebiliyor. Gece dahil en az 2 saatte bir emzirmekten bahsediyoruz. Ama hani öyle bir olay, bir şey yaşadılar ki hem anne hem bebek yorgun ve o gece işte 4 saat boyunca ikisi beraber misler gibi uyudu. Şimdi bebek uyuyor diye anne de yorgunsa illaki onu kaldırıp emzirmesi lazım, ama bunu yapabilecek mi? Bunu yapmadığı an bu döngü işlemiyor. O nedenle garantisi yok. Yani böyle olursa evet koruyor, ama arada böyle kaçaklar olabileceğinden dolayı risk yaratıyor. O yüzden hani 40 gün çıktığında orada enfeksiyon riski açısından ilişkiye girmeyin. Bir de ilişkiye girmeden gelin diyorlar ki bunun nedeni de gebe olmadığınızdan emin olalım. Yoksa korunmasız bir ilişki varsa mutlaka gebelik testi yapıp sonra bir yönteme geçmek gerekiyor. Onları da bu yüzden hani söylemiş oluyoruz ve emzirirken her yöntemi de kullanamıyor kadınlar. 3 ayda bir kalçadan yapılan bir enjeksiyon var. Onu kullanabilirler. Ya da bakırlı RIA dediğimiz spiral takılabilir. Progesteron içeren yöntemler diye geçiyor aslında bunlar. Eşi kondom kullanabilir. Bir de implant var ama şu aralar piyasada da yok diye biliyorum ben. O yüzden doğum sonrası böyle bütün yöntemleri hani değil de emzirmeyi destekliyoruz. Emzirirken kullanabileceği yöntemleri aktarmakta yarar var. Herkesin dinamiği farklı olduğu için doğum sonrası adetin geri dönüşü düzenli kanamalarda farklı süreçlerde başlıyor. Yani bir yıl kanamam olmadı diyeni de duydum. 2 aydan sonra 3. ay başlayan da oldu. 10 ay sonra başlayan da oldu gibi o döngü ister istemez değişebiliyor.
Zaten... Hocam çok iyi anladım aradaki şeyi, niye böyleydi diyeyi. Teşekkürler.
Tamam. Hamilelikle ilgili şey de kişiden kişiye, yani kesin bir bir şeyi ilacı olmadığı için hani şey diyemiyoruz ya, hani şu gün cinsel ilişkiye girersen kesin döllenme olur diyemediğimiz gibi, şunu yapmazsan döllenme ya da şunu yaparsan döllenme olmaz deme şansımız da sanırım yok. Hani rahim içi araçla da hamile kalanları duyuyoruz. İşte o yüzden hiçbir yöntem %100 korunmalı ya da hiçbir yöntem %100 hamilelik garantili olamadığı için zaten çok fazla kişisel faktör var herhalde. Yani
evet, evet.
Çok fazla değişken var. O yüzden de yani bir pek çok insana uyan bir yöntem bize uymuyor olma ihtimalini her zaman akılda tutmak lazım herhalde.
Aynen, kesinlikle. Yani bireysel danışmanlık alsın herkes lütfen. Komşusundan, arkadaşından, kulaktan duyduklarıyla hareket etmesin. Genelde spiralle beraber işte gebelikler, spiral takıldıktan sonra şunu söylerim ben. O bir yabancı cisim. Vücudumuz işte burnunuza bir şey kaçsa hapşırıp tıksırıp atmaya çalıştığınız gibi rahimde içerisine bir şey takılıyor. İster istemez kasılıp onu atmaya çalışacak. Orada bir süre uyum sağlaması lazım. Ehil ellerde takılsın diyoruz. Ona dikkat etmek lazım. Yerinden kayabilir, oynayabilir. Diyorlar ki bir 15 gün sonra kontrole gelin. Sonra da yıllık düzenli jinekolojik muayenelerinizi yaptırın. Ya ama kadın sadece bir kez gidiyor, onu taktırtıyor ve sonrasında da kontrol vesaire yok. Yani burada ihmal var. O yüzden hani o düzenli kontrolü yapmak, sonra yılda bir düzenli jinekolojik muayeneyi yapmak, eğitimlerimizde biz hani şununla da karşılaşabiliyoruz. Her yönteminde belli bir süresi var kullanmakla ilgili. İşte bakırlıyalar 10 yıl korur diyoruz diyelim ki. O süreçten sonra da bir şekilde sağlık çalışanlarına ulaşmak lazım. Hala ne durumda? Giderek çünkü gömülüp yerleşmeye başlayacak. Normalde ipinden tutup çekiverirsiniz ama bu sefer gelmeyecek. Daha büyük bir operasyonla çıkartılmak zorunda kalacak. Hani yöntemi takip etmek, bu da işte düzenli jinekolojik muayene yaptırtırsak ve hani siz çok güzel söylediniz, sağlık çalışanından hani utanılmaz. Gerçekten orada bu bir işimiz gereği sağlıkla ilgileniyoruz ve kadın genital organının en rahat muayenesi de o jinekolojik muayene masalarında olabiliyor. O yüzden hani çekinmeden düzenli olarak herkesin muayene olmaya davet ediyorum ben.
Zaten sanırım bir şeyleri biz ihmal ettikçe sonrasında başımıza gelen şey çoğu kez hiç istemediğimiz, yani nasıl diyeyim, bir birim istemiyorsak bir muayeneyi, o muayene yapılmadıkça başımıza gelen şey muhtemelen daha 10 birim istemeyeceğimiz bir şey oluyor. O yüzden küçük küçük bir birimlik istemediğimiz şeylere katlanmak belki daha koruyucu olabilir. O tek seferde işte 10 birimlik rahatsız edici şeyi yaşamamak için belki önemli olabilir. Son bir şey daha söyleyecektim, onu da unuttum. Ha, şeyi söylemek istiyorum. Yaklaşık bir sene kadar önce ben akciğer embolisi geçirdim ve orada hastanede, acilde de işte hastanede yatarken de bütün doktorlar bana şey sordu. Oral kontraseptif kullanıp kullanmadığımı sordu. Yani şey, doğum kontrol haplarından bahsediyorum. Bunu kullanıp kullanmadığımı sordu ve ben kullanıyordum. Bunun da uzun süreli kullanımda kan pıhtılaşmasına neden olabileceğini öğrenmiş oldum o dönem. Çünkü evet dediğimde ha ondandır deyip geçtiler. Benim ailemde şey öyküsü varmış, tabii sonradan fark ediyoruz yani, daha doğrusu pıhtı atma öyküsü varmış ve benim böyle bir genetik yatkınlığım da varmış. O yüzden en azından ben bu uyarıyı yapmak isterim. Benim başıma geldi, sizin de başınıza gelmemesini isterim. Çünkü ben şu anda hayat boyu kan sulandırıcı kullanmak durumundayım. Eğer ailenizde genetik böyle bir yatkınlık olduğunu düşünüyorsanız, yani birkaç, birden fazla kişi de daha genç yaşta pıhtı problemleri yaşamışsa, beyne, işte akciğere, kalbe vesaire gibi şeyler duymuşsanız belki bu konuda daha dikkatli olabilirsiniz ya da en azından kanla ilgili muayenelerinizi yaptırıp tahlillerinizi yaptırarak yine doktorla görüşerek her koşulda tabii ki kontrol yöntemine doktorla görüşerek karar vermek daha doğru olacaktır. Ama her zaman bunu yapmıyoruz. Eğer en azından şeyse, bir ben yapmamıştım şahsen. Hatta yapmıştım. Daha sonrasında görüşmüştüm bir doktorumla. Ama yani bu hikayeden haberim olmadığı için de bana doktor herhangi bir şey söylememişti. OKS kullanımımla ilgili herhangi bir uyarıda bulunmamıştı. Olabilir. O yüzden ben en azından ben yaşadım, siz yaşamayın diye bu uyarıyı yapmak isterim. Ailede böyle bir öykü biliyorsanız, özellikle genç yaşta pıhtı hikayeleri duyduysanız ailenizde, belki bu konuda biraz daha tetikte olabilirsiniz.
Evet, geçmiş olsun.
Evet.
Kombine özellikle kombine oral kontraseptiflerin böyle pıhtı atma gibi bir şeyi oluyor, komplikasyonu oluyor. Aslında aile planlaması ile ilgili de bir eğitim yapabiliriz. Aile planlaması yöntemleri ile ilgili de bir eğitim yapabiliriz.
Aa, süper olur.
Bir günde onu ayıralım olmazsa.
Tamam, aynen. Bunu konuşalım.
Evet, bu da bir ihtiyaç kesinlikle. Evet, bence de iyi konuşalım. Olur.
Sizin yani eğitime koymadığınız ya da işte ne bileyim bu sorulardan sonra aklınıza gelen, size sıkça sorulan sorular var mı? Ya da söylemek istediğiniz son olarak bir şeyler var mı konuya dair?
Ben bir örnek vereyim. Sizin yaşadığınız gibi Ebru Gündeş'i hatırlarsanız evet. Tam da böyle kameraların karşısında onun da beyinde pıhtı atmayla ilgili olmuştu. Aynı şekilde onun da bir oral kontraseptif kullandığını bahsetmişlerdi. Hani mutlaka danışmanlık alarak kullanılması. Örneğin spiral herkese yaramaz. Zaten tanımayla ilgili bir problem varsa, anemi varsa, değerler düşükse gün sayısını da arttırıyor, bel ağrısını arttırıyor, miktarı artıyor. İyice elden ayaktan düşen, halsizlik yaratan bir şey de olabilir. O yüzden hani her yöntem herkese uygun değil. Danışmanlık almakta yarar var. Hocamın da dediği gibi evet, biz bir aile planlaması da planlayalım.
Güzel olur.
Dışında, genelde hani hijyenle ilgili aile hocamız da anlattı. Perine bakımının önden arkaya olması konusu sizlerde net mi? Önden arkaya dediğimizde tam olarak anlaşabiliyor mu acaba?
Vücudun önünden arkayayı kastediyoruz.
Evet.
Dolayısıyla hani işte anüsten herhangi bir şey taşımamak için, enfeksiyon taşımamak için bunu kastettiğinizi anlıyorum.
Evet.
O yüzden vajinadan anüse doğru, karından popoya doğru. Doğru mu anlıyorum?
Evet.
Çok kesinlikle. Güzel betimlediniz.
Yani, evet. En üstte hani kıllanmanın olduğu bir bölüm var. En üstten de yine o klitoris, üretral açıklık, vajinal açıklık ve en altta anüs şeklinde ilerliyor. O yüzden hani kıllanmanın olduğu bölgeden en son anüs dediğimiz, hani büyük abdestin çıktığı yere doğru yapıp, sizin dediğiniz gibi asla arkadan büyük abdest yapılan yerden öne doğru kurulanmamak, taharetlenmemek gerekir.
Başka var mı?
Çok güzel söylediniz. 5 yaşında benim kızıma kreşte işte böyle bir tuvaletle ilgili eğitim verirken oranın hemşiresinden de destek istemiştim. Bu yaş çocuklara nasıl anlatılır derken en son o da onu bulmuştu. Göbüşten popişe.
Göbüşten popişe.
Evet. Çocuklara da böyle söyleyebiliriz.
Peki. Bunun dışında var mı ekleyeceğiniz herhangi bir şey?
Yani ailem de anlattı gerçi ama ben tekrar değinmek istiyorum. Genelde halk arasında adetliyken banyo yapılmaması gerektiği söyleniyor. Bu da yanlış bilinen bir şey. Evet, biz adetliyken banyo yapılmasını öneriyoruz ama banyo yapılabilir diyoruz. Ama nasıl bir banyo yapılması gerekiyor? Tabii ki ayakta. Duş şeklinde, oturarak değil. Ayakta duş şeklinde bir banyo, çok uzun sürmeyen bir banyo, duş almasını yani söylüyoruz kadınlarımıza.
Peki, bu sanırım biraz şeyle alakalı, abdest almakla alakalı bir şeyden geliyor da olabilir. Yani zaten işte adet bitiminde dini olarak gusül abdesti almak önerilir. O dönemde abdestli olamayacağı varsayılır. O büyük ihtimalle buradan geliyordur bu inanç ama yani bu bir abdest değil, bu temizlik olarak düşünmek lazım
evet.
Herhalde.
Aynen öyle. Bir de eskiden, şimdi tabii bu günümüzde olduğu gibi banyolar yoktu. çok daha ilkel
kurslar. Oturuyorduk, su dökülüyorduk. Oturduğumuz yerde çok ıslaktı. Bakteri oluşumuna çok uygun bir zeminde. Sıcaktı hatta.
Kesinlikle. Yani adet döneminde de bir bahsettik ya, rahim ağzı. O kanal biraz daha açık oluyor. Ve dışarıdan girecek mikroplara karşı daha yatkın oluyor. Biz oturduğumuz zaman orayı vücudumuzdan akan kirli sular göllendiğinde ne olacak? Hazneden içeri girme ihtimali, yukarılara doğru çıkma ihtimali ve enfeksiyon riski yüksek olacaktır. Ama ne diyor şimdi? Kesinlikle ayakta duş şeklinde bir banyonun hiçbir sakıncası olmadığı, hijyen açısından da önemli olduğunu söylüyoruz. Çünkü biliyorsunuz adet kanı kokusu oluyor, biraz rahatsız edici özellikleri oluyor. Hatta banyo yapmak insanları rahatlatıyor bile.
Kesinlikle sıcak, özellikle hani o sıcağın etkisi hem temizlenmiş olmanın verdiği rahatlık, o pek çok etkiyi de ortadan kaldırıyor gibi olumsuz etkisini de.
Evet, o zaman ona vurguladı. Sorularınız güzel da çok oldu. Güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz biz. Aylin'cim,
biz çok teşekkür ediyoruz.
Geniş bir yelpazede Aylin çok yaygın sorunlara, en yaygın bilinen sorunlardan bahsetti. Çok da aydınlatıcı oldu diye düşünüyorum.
Öyle oldu gerçekten. Ve hani en azından bu alanda yapılan eğitimlerin çoğalmasını da mümkün olduğunca insana ulaşmasını da isteriz. Çünkü yani bu türlü şeyleri hep halk ağzında söylenti olarak duydukça, işte burada konuştuğumuz, işte sizin en çok vurgulama ihtiyacı duyduğunuz şeylerden bir tanesi örneğin. Bunu etraftan duyacaktık. Yani adetliyken banyo yapmayı duyacaktık. Ama bugün bunları düzeltmiş olmak açısından da önemli oldu. O yüzden çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ediyoruz.
Evet, son bir kez o zaman benim de aklıma şey geldi. Vajinal duş. Evet. Halk arasında da böyle bir uygulama vardır. Sizler biliyor musunuz?
Vajinal duş. Böyle bir ifade
hazne içinin
duymadım.
Yıkanması yani.
Evet, hazne içinin yıkanması. Hı-hı. Özellikle evet, cinsel ilişkiden sonra gebe kalmamak için de kullanılabiliyor. Ama kimileri de sadece temizlik amaçlı da yapabiliyor.
Muhtemelen çok sık yapılmaması beklenen bir şey olsa gerek. Hani oradaki florayı.
Vajen içerisinin kendine ait asidik bir yapısı var. Dışarıdan gelen enfeksiyonları önlüyor. O hani dışarıda vulvayı hissediyoruz ama parmakla içeriği yıkama şeklinde bir uygulama oradaki pH dengesini bozuyor. Enfeksiyona yatkınlığı arttırıyor. Diğer tür enfeksiyonlar akıntı, yeşil, kötü kokulu da olabiliyor. Bunlara da neden oluyor. Artı rahim ağzının da böyle hafif açıldığı bir döneme de denk gelirse oradan karın içerisinde kadar yayılan enfeksiyonlara da neden oluyor. Böyle bir uygulamayı da asla önermiyoruz.
Peki, bu da güzel oldu. Zaten güzel olmayan herhangi bir şey olmadı. O zaman
hocam benim aklıma bir soruyu daha getirdiniz. Gene girdim araya. vajinal bölgeyi yıkarken kullanılan şeylerle ilgili, işte sabun kullanıp kullanmamayla ilgili çok konuşulur. Oradaki
bazı intim ürünleri de var. İşte evet, vajinal sabun falan gibi şey, bazı markaların bu türlü yıkama ürünleri var.
Yoksa sadece suyla yıkamak en doğal mıdır ki, öyle biliriz ama siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Ve bu şey için de geçerli. Doğum sonrası dönemde de, işte özellikle normal doğumdan sonra doğal olarak orada işte dikiş atılma imkan şeyleri olabiliyor. Mikrop katmaması gerekiyor. Bazen işte mikrop katmasını önleyici bir şeyler kullanmak gerekiyor. Bunun yanı sıra sık sık suyla da o bölgeyi temizlemekte işe yarar mı? Yoksa bu gereksiz bir şey mi? Yani doğum sonrası temizliğiyle ilgili de bilgi verirseniz çok iyi olur.
Normalde sadece su yeterli. Su ve de renksiz, kokusuz kurulama. Taharetlendirmede su, renksiz, kokusuz tuvalet kağıdıyla kurulamayı öneriyoruz sadece. Sabun, deodorant, kokulu ürünler, bu genital bölgeyi silmeye yönelik sizin de dediğiniz gibi yapılan ürünler var. Onu önermiyoruz hiçbir şekilde. Sadece su ve tuvalet kağıdıyla önden arkaya doğru silinmesini öneriyoruz. sabun dahi hiçbir şey önermiyoruz. Doğum sonrası dönemde ilk birkaç gün hastaneden yazılan doktorun yazdığı savlonlu solüsyon olabilir. Onun ölçüsü var, işte bir litreye bir kapak koyacak şekilde. İlk bir iki gün onunla tahriklenme yapabilirsiniz ama ondan sonra gene ona gerek kalmıyor. Ondan sonra gene tekrar su ve kurulamayla yeterli bir bakımı sağlamış oluyorsunuz. Sabunla yapılması ya da deodorantla yapılmasına, deodorant sıkılmasını, kokulu ürünler kullanılmasını istemiyoruz, uygun bulmuyoruz. Özlemciğim, senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Epizyotomi dediğimiz normal doğumda kesi ve dikiş oluyor diye Nurşen Hanım ona da değindi. Epizyotomi uygulandığı zaman orada bir yara yeri evet oluşuyor ama dikişlerin alınmasına gerekmeyecek bir durum oluyor. Doğum sonrası kanama ilk işte 20 gün boyunca devam edecek, giderek rengi açılarak kokusunda herhangi bir kötülük olmadan. Bu süre zarfında da pedi daha sık değiştirmek, kuru kalmasını mümkün olduğunca sağlamak, önden arkaya perineyi kurularken tuvalet kağıdını kat kat yapıp dikişlerin üzerine bastır çek şeklinde hani kurulamak olabilir. Daha da kuru tutmak için bazen saç kurutma makinesi tutulduğunda yara yerinin daha çabuk iyileşmesini de sağlayabiliyor. Onda da bunlara dikkat edilirse iyileşme daha çabuk olabilir.
Bunları konuştuktan sonra aklıma gelen bir şey var. Penis temizliği ile ilgili önereceğiniz herhangi bir şey var mı? Hep vajinadan, vulvadan konuştuk.
Şimdi kadın sağlıkçı olunca genelde öyle oluyor.
Evet. Biz de hepimiz burada kadın olunca tabii kendimize hep çalıştık ama dinleyicilerimiz arasında erkeklerde olacaktır muhtemelen.
Günlük duş almak yeterli. Ayrıyeten özellikle bir penis temizliği diye bir şey yok diyebiliyorum ben. Ama tabii şeye dikkat edilmesi lazım. Penisten gelen akıntı varsa biz bunun normal olmadığını, durup dururken gelen akıntının normal olmadığını söylüyoruz ve mutlaka doktora gitmesini söylüyoruz kişilere. Yani bu akıntı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları düşündürüyor en şüpheci olarak. O yüzden böyle bir durum söz konusuysa doktora gitmesini söylüyoruz. Onun haricinde günlük duş alması yeterli.
Erkeklerde idrar yapılan kanalla meninin atıldığı kanal aynı. O yüzden hani idrar yolu enfeksiyonu da görülebilir ya da bir cinsel yolla bulaşan hastalık da olabilir. O yüzden hani ağrı olduğunda, sızı olduğunda ihmal etmemeleri gerekir. Erkek hani bebekken mesela onların bez içerisinde bakımlarını yaparken kızla erkek arasında hani fark olduğunu söylüyoruz. Kızlarda yine önden arkaya sil atları uyguluyoruz. Penis ucundaki sünnet derisi var mı yok mu? Yani buna göre de hani bakımda dikkat etmek de gerekiyor. Sadece işte arada herhangi bir şey hani birikmemesi, bu da günlük banyoyla temizlikle çözülebilen bir şey. Tuvalete girmeden önce de el yıkanması, aslında Türk toplumunda bununla da ilgili bir sıkıntı var. Hem kadın hem erkeklerin hem öncesi hem de sonrasında el yıkamanın önemine de vurgu yapmak gerekir.
Ha tabii, temizlik sırasında elimizden bir bulaş taşımamak için herhangi bir enfeksiyon zaten aynen. Elimizi en çok fazla bir yerlere dokundurduğumuz varsayarsak evet. ne biçim cümle kurduysam.
Anlaşıldı.
Peki ya son ama bu kadar temizlik konuştuktan sonra bu soruyu da sormasam olmaz. Peki yani genital bölge tüy temizliğiyle ilgili bir şey önerebilir misiniz? Yani genellikle işte o bölgenin tamamen tüylerden arındırılmaması söylenir. İşte bir şey nemin korunması, bir koruyuculuğu olduğu söylenir filan ama hani bu konuda...
Şimdi bizim kültürümüzden yola çıkarsak eğer yani biz ne kadar nemli tamamen temizlenmesin, çok az da olsa tüy kalsın desek de bizim kültürümüze uygun bir tavsiye olmayacağı için kültürümüze de uygun bir şekilde tıraş yapmayı daha doğru buluyorum ben. Ağdan ziyade tıraş bıçağıyla tıraş yapmaya uygun buluyorum ben ama.
Bu tabii şey yani sonuçta kültür her zaman en bilimsel olanı söylemeyeceği için. Biz insanlara hani sağlık açısından, hijyen açısından önerilerini söyleyelim. Yine kültür ne söyleyeceğini söyleyecek ve insanlar ne seçeceklerini zaten şu ana kadar bildiklerini biliyorlar. Ama bilmemiz gereken herhangi bir ekstra bir şey varsa, yani zaten hepimiz aynı kültürden geldik. Kılsızlık eşittir temizlik gibi. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Bu bilgi hepimizde var, daha doğrusu hepimiz biliyoruz demeyeyim de. Buna ek olarak önereceğiniz bir şey var mı?
Aslında doğal florayı bozmamak adına hiçbir müdahale normal de önerilmemesi gerekiyor. Yani oradaki
belki tüylerin kısaltılması şeklinde öneriliyor. Çünkü hani tıraş olurken tersine alırsanız kıl dönmesi, yine ağda yaparken bazen sıcak olduğunda yanık, yine alınma yönüne göre kıl dönmesiyle ilgili sorunlar da yaşanabiliyor. Kimileri hele bu konuya çok çok hassas bir yapıda. Son zamanlar evet epilasyon vesaire de artmış olabilir. Ama bunun da hani ilk çıktığından bu yana hem fiyatları çok değişti, hem makineleri çok değişti. Her türlü girişimin ehil ellerde yapılması, iyice araştırılması gerekir. Ama temizlik açısından makasla kısaltılabilir. İşte günlük duş yapıldığında bir de her gün iç çamaşırının değiştirilmesi, iç çamaşırlarının pamuklu olması, terletmeyen şekilde olması, bunları da öneriyoruz.
Peki son bir kez, son bir kez diye ve bütün geceyi kapatmış olduk. Şu anda saat 22.11. O zaman son olarak tekrar son olarak eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı, yoksa kapatalım? Ya bununla olmasın demiyorum bu arada. Hani
bu sefer gerçekten son demeyelim.
Umarım. Yani umarım her şeyi sorulabilecek her şeyi sormuşuzdur. Çünkü burada katılımcımız çok yok. Dinleyenler için hani aklınıza gelebilecek her şeyi sormuşuzdur umarım. Ama aklınıza gelen bir şeyler vardı ve sormadıysak da lütfen perşembe günleri her yönüyle sağlık oturumlarına bekliyoruz. Buradan sorun diyelim o zaman dinleyicilerine de.
Aynen. Tekrar Engelsiz Erişim Derneği'ne, Elif Hanım'a, Nurşen Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bu saatte bizlerle birlikte olan, katılım sağlayanlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Başta Oya Hocam olmak üzere Aylin'e, Ruken'e de sevgili arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Uzun sürdü ama soru cevaplarla çok güzel oldu bence. İnşallah dinleyenler de memnun kalır.
Valla umarım kalırlar. Dinliyorlar, dinlemeyi de sürdürüyorlar. Biz çok teşekkür ederiz hepinize. Aylin Hanım'a, Özlem Hanım'a, Oya Hanım'a, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Zaten bu ekiple yine daha görüşeceğiz. Başka konularda yine bir arada olacağız. Chat'ten de teşekkür geldi bu arada. Peki o zaman teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Biz her yönüyle sağlık oturumlarında haftaya yine buradayız ama hocalarımla herhalde ilk bugün ayın kaçı 20'si 3 Şubat'ta bir arada olacağız. Bir sonraki hafta tekrar bir arada olacağız ama biz önümüzdeki hafta yine buradayız her yönüyle sağlık oturumlarında. Bekliyoruz herkesi. Tekrar teşekkür ederek kapatıyorum bu oturumu.
Ben de çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için ve dinleyen herkese de buradan tekrar çok teşekkür ediyorum.
Elinize ağzınıza sağlık.
Değerli hocalarıma da katkısı için çok teşekkürler. Sorularınız da harikaydı. Ben de artık hani bu açıdan ele almaya çalışacağım konularımı. Benim de ufkumu açmış olduğunuz çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Yeterince zaten doyurucuydu. Her durumda sorular gelir akla. Teşekkür ederiz.